أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en derin, en kalbi hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı, her şeyimizi sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o bir hidayet güneşiydi, hidayet rehberiydi, hidayet güneşiydi, örnek şahsiyetti. Ve nasıl ki güneş doğduğu yeri aydınlatırsa, dünyamızı aydınlatıyor, yolumuzu aydınlatıyor. Güneş doğduğu zaman artık böyle elektrik ışıklarına, mumlara ihtiyaç kalmıyor. Her tarafı böyle ışığıyla parıl parıl parlatıyorsa, işte Efendimiz Aleyhisselam da insanları doğru yola davet etme, insanların istikameti bulabilmeleri, doğru yolu bulabilmeleri noktasında işte Efendimiz tıpkı güneş gibiydi. Hatta Cenab-ı Hak güneşle ilgili sirac kelimesini kullanıyor. Efendimiz Aleyhisselam alakalı da daha bir üstün vasıfla, yani güneşi sirac diye isimlendiriyor Yüce Rabbimiz. Sirac, yani ateşi kendinden, ışığı kendinden bir ışık saçan lamba demek, ampul demek. Efendimiz Aleyhisselam'ı tavsif ederken güneşe vermiş olduğu o vasfı diğer bir üstün güzel vasıfla katmerleyerek وَسِرَاجَ مُنِيرًا اِنَّ اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا. Ey Resulüm, seni bir şahit olarak, bir müjdeci olarak, bir uyarıcı olarak gönderdik. وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِيِذْنِهِ, Allah'ın izniyle Allah'a davet eden bir davetçi olarak gönderdik. وَسِرَاجَ مُنِيرًا, ve etrafı aydınlatıcı ışığı kendisinden bir lamba olarak, bir ışık kaynağı olarak gönderdik. Yani güneşi sadece sıracen kelimesiyle tavsif ederken Yüce Rabbimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ı sadece o kelimeyi tavsif etmiyor. Bir de müniran, aydınlatıcı, etrafını nurlandırıcı, ışıklandırıcı kaydıyla beraber tavsif ediyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın nurunun, feyzinin, bereketinin manen güneşten çok daha büyük olduğu, çok daha güneşin fevkinde olduğunu oradan anlayabiliriz. Çünkü güneş fiziki olarak, coğrafi olarak dünyayı aydınlattığı yerleri aydınlatırken, Efendimiz Aleyhisselam bizim gönül dünyamızı, gönül dünyalarımızı, güneşin ışığının ulaşamayacağı yerleri, akıl dünyamızı, gönül dünyamızı, duygularımızı, şuur altımızı, şuurumuzu, iç alemimizi ve bize Allah'a giden yolları aydınlatıyor. Dolayısıyla Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın aydınlatması, güneşin aydınlatmasından çok daha mahiyet itibariyle farklı ve önde kıymetli dinleyenlerimiz. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam'ın her hali hep hidayet rehberi idi Efendimizin hidayet güneşiydi ve bizim bütün insanlığın yolunu aydınlatıyordu, aydınlatmıştı. Yine bugün bizim yolumuzu aydınlatan da Efendimiz Aleyhisselam'ın kendisidir. Getirmiş olduğu emanetlerdir, Kur'an-ı Kerim'dir. Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti hasenesidir, sünneti seniyyesidir ve Efendimizin bize model olarak ortaya koyduğu Müslümanlık, Müslümanca yaşama biçimidir. Şimdi işte böyle Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselam her vesileyi insanlara din tebliğ etme, onları doğru yola sevk etme için kullanan Efendimiz Aleyhisselam, bakıyoruz ki kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz bizzat savaşlarını bile sırf bu gaye için ve İslam'ın tebliği için yaptığını görüyoruz. Savaşlarını, Resulullah Aleyhisselam hiçbir savaşını, o kadar gazveleri oldu, o kadar seriyeleri oldu, seferler oldu. Efendimiz Aleyhisselam hiçbir savaşını bir ganimet elde etme, bir dünyalık elde etme, bir toprak elde etme, kuru bir cihangirlik davasıyla haşa kesinlikle yapmamıştır Efendimiz Aleyhisselam. Bütün savaşlardaki hedefi hep İslam'ın önünü açma, Müslümanlığın önünü açma ve insanlara İslam'ın ulaşmasını engelleyen engelleri ortadan kaldırma. Nedir? Bunun için yapılmıştır. Çünkü o küfrün önderleri, o müşrik önderler, Ebu Cehiller ve benzerleri, bunlar ne engelliyorlardı? Bunlar Mekke'de on binlerce insanın Müslüman olmasını engelliyorlardı. Engel oluyorlardı. Ve yine İslam'ın etrafa yayılmasını engel oluyorlardı. Onlar inanmadıkları için Arap olmayan insanlar, durun bir bakalım ki bu peygamber iddiası bulunan kişi ne yapacak? Kavmiyle nasıl mücadele yapacak? Bir görelim. Eğer galip gelirse inanırız, mağlup olursa inanmayız diye bekliyorlardı. Dolayısıyla Efendimiz'e Arap olmayan milletlerin, devletlerin inanmasının da önünü engellerdi, engel teşkil ediyorlardı bunlar. Efendimiz o engeli kaldırmak için Bedir Savaşı'nı yapmak durumunda kaldı Allah'ın emriyle. Diğer savaşlar da böyle. Ve hem savaşları bu maksatla, hep İslam'ın tebliği, insanlara İslam ulaştırılması diye yaptığı açık. Yine savaş ortamında, bizzat bir fiil savaş halindeyken bile orada fırsat doğunca İslam'ı anlatmak ve öğretmek gibi Efendimizin bir vazifesi vardı. Yani şimdi bu tarafı var. Genel manada savaşları, Efendimiz cihadı, savaşı, hep İslam'ı yayma, Müslümanlara İslam'ın kalplere ulaşmasını sağlama, engelleri kaldırma maksadıyla yaptığı gibi, aynı zamanda savaş hengamında, ortamında fırsat doğar doğmaz da yine muhtaç gönüllere İslam'ın tebliğini Efendimiz yapıyordu. Bu da onun, Allah Resulü'nün bir şiarı, bir mümeyyiz, farik vasfı olmuştu. Bunun örneğini verelim. Hayber kuşatması esnasında bir Yahudi eman isteyerek Müslümanlara iltica ediyor. Düşman kuvvetleri hakkında çok fazla bilgiler de veriyor bu gelen kişi. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki, ey Ebul Kasım, bana eman verecek, kanımı dökmeyeceksin değil mi? Bak, ben şimdi geldim, size iltica ettim ve bazı bilgiler de verdim. Dolayısıyla senden ben eman istiyorum. Bana bir güvence ver ve beni öldürme diye ricada bulunuyor ve onu bu şekilde Efendimiz Aleyhisselam'a arz ediyor. Ey Ebul Kasım, bana eman verecek, kanımı dökmeyeceksin değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da ona, sen emniyet ve selamettesin. Sana eman veriyorum. Sana kimse dokunmayacak. Malın da canın da bizim güvencemiz altında bulunuyor. Yahudi Nizar Kalesi'nde bulunan hanımımı da bana bağışla dediği, Peygamberimiz onu da sana bağışladım buyurdu. Ve onu İslam'a davet etti. Birkaç gün mühlet isteyen Yahudi sonunda Müslüman oldu. Savaştan maksat davet ve tebliğ olduğu için Allah Resulü savaşın zorlukları içinde dahi bir insanın kurtuluşuna vesile olma ümidiyle hareket ettiğini buradan görüyoruz. Halbuki yani savaş ortamında insan nasıl galip geleceğim, nasıl canımı ölümden kurtaracağım, nasıl savaşacağım diye onun derdinde olur. Yani kendi canını kurtarmanın derdinde olur. Veya o karşıdaki düşmanı nasıl def edeceğim de onun derdinde olur. Fakat burada kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın gönlünde başka bir dert var. Başka bir hedef var. O da nerede olursa olsun, ister Hayber'in fethi olsun, ister Bedir olsun, ister Uhud olsun, en zor zamanlarda, en zor hengamede bile Efendimiz Aleyhisselam etrafına bakarken, insanlara bakarken hep Halık'ın nazarıyla bakıyor ve ben bir insanın gönlünü daha Allah'a, İslam'a nasıl açarım, nasıl buna fırsat bulurum, hep o gözle hareket ediyor. O gözle etrafa nazar ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına mühim şeyleri iyice öğretebilmek için her fırsatı değerlendirirdi. Onların zihinlerine İslam'ın güzelliklerini iyice yerleşmesi için gayret gösterirdi Efendimiz. Çünkü bir doğruyu, bir güzelliği bir kez söylemek kâfi gelmez. Bir kez dinlemek kâfi gelmez. Bir kez yapmak kâfi gelmez. O güzellikleri, o doğru olan şeyleri insan ne kadar çok tekrar ederse, tekrar tekrar duyarsa, tekrar tekrar okursa, tekrar tekrar anlatırsa, o doğru bilgiler, güzellikler insanın içinde, zihninde, kalbinde yer etmeye başlar. Sonra o iyice yerleştikten sonra adeta yenen bir gıdanın kana karışması gibi, ete kana dönüşmesi gibi, o bilgiler insanın iç dünyasında, kalbinde iyice yerleştikten sonra bu kez bunlar duyguya, niyete, azmetmeye, niyet etmeye ve güzel amelleri yapmaya dönüşür. Tıpkı aldığımız gıdanın bir enerjiye, kana, ete kana dönüşmesi gibi kıymetli dinleyenlerimiz. Dolayısıyla nasıl ki aldığımız gıda hemen boğazımızdan geçer geçmez hemen kan olmaz, hemen ete ilişkiye karışmaz. Onun bir hazmedilme süresi vardır. Mide yenecektir, mide onu hazmedecektir, oradan ilgili cihazları gönderecektir. Oralarda gereken işlem yapıldıktan sonra yavaş yavaş o güzel gıdalar netice verecek ve faydalı olan kısımlar vücuda gıda olacak, kan olacak, et olacak, enerji olacak. Lüzumsuz kısımlar da bir şekilde dışarı ihraç edilecek. İşte bunun gibi güzel bilgiler de böyledir. Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı, hayatındaki örnek davranışları, peygamber kıssaları, sahabe-i kiram, evliya-i zamın örnek hayatları, menkıbeleri ve bize güzel ahlakı, güzellikleri anlatan diğer bilgiler de böyle. Bunlar tekrar edile edile iyice ruhumuza işleyecek, etimize, kanımıza, iliğimize işleyecek ki ondan sonra bunlar güzel duygular, güzel düşünceler, güzel niyetler ve güzel ameller olarak ortaya çıksın. Tıpkı yine bir güzel bir toprağa, bir tarlaya tohumun ekilmesi gibi, tarlanın sürülmesi gibi, tohumun ekilmesi gibi, suyunun verilmesi gibi, güneşin ışığının efendim verilmesi, alınması gibi ki neticede o tarladan güzel bitkiler, meyveler, ürünler çıkabilsin. İşte Efendimiz Aleyhisselam da bunu çok iyi bildiği için, insan tabiatını, fitratını çok iyi bildiği için burada her fırsatta o güzellikleri ne yapardı? Mühim şeyleri, önemli şeyleri İyice örtebilmek için fırsatları değerlendirir, onların zihinlerine İslam'ın güzelliklerini yerleştirirdi. Aslında yaptığımız, kıldığımız namaz, namazlardaki getirdiğimiz tekbirler, yaptığımız tesbihler, okuduğumuz Fatiha, okuduğumuz diğer zamm-ı sureler, ayet-i kerimeler, bütün bunlarda namaz duaları, öncesinde abdest alırken yaptığımız dualar, namaz öncesi hal ve hareketlerimiz, okuduklarımız, namaz sonrası Efendimiz Aleyhisselam'ın öğrettiği dualar, yaptığımız dualar aslında bunları şöyle derin bir tefekkür gözüyle bunlara bakacak olursak, buralarda hep İslam'ın temel esaslarının tevhid gibi, Allah'ın varlığı birliği gibi, ahiretin varlığı gibi, peygamberliğin hak olduğu, Kur'an-ı Kerim'in hak olduğu ve güzel ahlakın ehemmiyeti, Allah'a kulluğun önemi, bütün bu temel esasların sürekli bize telkin edildiğini ve iyice ruhumuza yerleştirmek üzere bunların da birer vesile olduğunu görebiliriz. İşte Efendimiz Aleyhisselam'ın bu açıdan örneklerinden sergilediği bir örneği sizlere aktarmak istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir keresinde Allah Resulüne bir grup esir getirdiler. İçlerinde ayrı düştüğü çocuğuna duyduğu hasretten dolayı rastladığı her çocuğu kucaklayan, göğsüne bastırıp emziren bir kadın da vardı esirler arasında. Yani bir savaş ortamı, esirler getirilmiş, bir sürü esirler var. Bir anne de var onlar arasında ve çocuğunu kaybetmiş ve gördüğü her çocuğu bağrına benim çocuğum diye basıyor. Yüreği yaralı bir anne. Şimdi bakınız ki Efendimiz Aleyhisselam o kadının, o annenin halinden nasıl bir sonuç çıkarıyor ve etrafındaki insanlara o savaş ortamında nasıl dini bir telkinde bulunuyor. Onlara nasıl bir güzelliği tebliğde bulunuyor. Bir hakikati onlara öğretiyor. Efendimiz diyor ki, kadını gösteriyor. Bu kadının çocuğunu ateş atacağına ihtimal verir misiniz? Sahabe-i kiram diyorlar ki asla. Mümkün değil, çünkü bırak çocuğunu, kaybetmiş çocuğunu ve her gördüğü çocuğu kendi çocuğum diye sarılıyor, öpüyor onun hasreti sebebiyle. Bırak kendi çocuğunu ateşe atması, belki benim çocuğum diye sarıldığı diye çocukları da atması mümkün değil. Bunun üzerine şefkat peygamberi Efendimiz Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetini hatırlatarak, işte Allah Teala kullarına bu kadının yavrusuna olan şefkatinden daha merhametlidir buyuruyor. Allah'ı tanıtıyor, marifetullah telkininde bulunuyor ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetini hatırlatıyor ve etrafındaki insanlardan da merhametli olmalarını onlara telkin ediyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini hatırlatarak onların merhametli kişiler, mümin olmasına bir teşvikte bulunuyor. İşte insanları duygulandıran bu manzara, bakışı ibret olan Efendimiz'e Allah'ın kullarına olan şefkat ve merhametini hatırlatıyor. Bunu güzel bir fırsat bilerek Allah'ın merhameti gibi mücerret bir mevzuyu ashabına canlı bir şekilde de öğretmiş oluyor. Tabii bu şekilde örnekler çok kıymetli dinleyenlerim. Bir diğer örneği de Ebu Hureyre radıyallahu anh ile Efendimiz Aleyhisselam arasında geçen bir olaydan nakledebiliriz. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'yi ağaç dikerken görüyor. Diyor ki Efendimiz Ebu Hureyre'ye, Ebu Hureyre ne yapıyorsun, ne dikiyorsun? O da kendim için bir fidan dikiyorum cevabını veriyor. O zaman Allah'ın Resulü, tabi bu fidanı dikmen güzeldir, faydalı bir şeydir. Ama bundan daha hayırlı, bunu da yap ama bundan daha hayırlı olan işler var ki, dikebildiği fidanlar var ki onları ihmal etme. Sana bundan daha hayırlı bir fidanı haber vereyim mi diye soruyor. Ebu Hureyre, evet ya Resulallah, buyur emriniz başımın üzerine, anam babam sana feda olsun, ben ne buyuracağınızı merakla bekliyorum, buyurunuz deyince Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber de, bu sözlerin her birine karşılık cennette sana bir ağaç dikilir buyurdu İbn-i Mace Edeb 56. Yani buradaki olaydan Efendimiz Aleyhisselam'ın ağaç dikmeye, ağaç dikilmesine karşı olduğu sonucu çıkarılmamalıdır tabii ki. Çünkü Efendimiz her türlü güzelliği, iyiliği teşvik ederdi. Hepsine örnek olurdu Müslümanları çevre temizliğine, çevre güzelliğine, ağaca ve her türlü güzelliğe Efendimiz Aleyhisselam teşvik ederdi. Bununla ilgili herhangi bir problem söz konusu değil. Ama şimdi dünya tarafına önem verip de eğer ahiret tarafını ihmal edersek o zaman yanlış yapmış oluruz. Dolayısıyla ağaç dikerek dünyamızı mamur etmeye çalıştığımız gibi ahiret bahçemizi, ahiret bostanımızı da ihmal etmememiz lazım. Orada da ebedi istirahatgahımıza vardığımızda eğer bahçemizin geniş olmasını, büyük olmasını, sık ağaçlı olmasını, yüz olmasını istiyorsak orada ağaç hale dönüşecek ibadetlere de ağırlık vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla asabını devamlı olarak ağaç dikmeye teşvik eden Resul-i Ekrem Efendimiz bu alışkanlığı kazanmış olan Ebu Hureyre Hazretlerine ilave bir amel daha bildiriyor. Onun manen terakki ederek daha fazla bir kimse olmasını istiyor burada. Bunu yaparken de meşgul olduğu şeye teşbihte bulunarak mücerret mefhumların anlaşılmasını kolaylaştırmış oluyor. Efendimiz burada aynı zamanda bir insanın kıyamette en çok muhtaç olacağı sevabı zikir sayesinde elde edebileceğini işaret ve zikrin en faziletlerinden birini de efendim öğretmiş oluyor. Hani namaz dualarımızı yaparken orada en son tesbihattan sonra Sübhanallah, Elhamdülillah, Allah'a ekber dedikten sonra Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Ondan öncesinde bunu söylüyoruz. Yine bir başka Müslim rivayetinde de La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve huve hayyul la yemut biyedihil hayr ve huve ala külli şeyin kadir zikrinin de yine cennette bir ağaç dikmek gibi olduğunu Efendimiz Aleyhisselam haber veriyor. Demek ki bizim dünyada yaptığımız ibadetlerimiz, namazlarımız, rükûlarımız, secdelerimiz, böyle tesbihatlarımız ve diğer zikirlerimiz bunların ahirette inşallah cennete vardığımızda her birisi orada bir cennet nimeti olarak karşımıza çıkacağına bir işaret sayılabilir buradaki bu güzel bilgiler. Yani tıpkı neye benzer? Teşbihatı olmazsa şöyle bir benzetmeyle bunu anlatabiliriz değerli dinleyenlerim. Yani işte maaş alıyoruz, para kazanıyoruz. Cebimizde paramız var. Ama biz o paranın kendisini giyemiyoruz. Kendisini yiyemiyoruz. O bir kağıt paradır. Ancak cebimizde taşıyabiliriz. Cüzdanımıza koyabiliriz. Veya bir kasaya koyup orada saklayabiliriz. Ama o kağıdın altın gümüş de olabilir. O altını gümüşün kendisini ne yiyebiliriz, ne içebiliriz, ne giyebiliriz, ne üzerine istirahat edebiliriz. Yani bir yatak olur veya da yorgan olabilir. Ne yapıyoruz? Ama parayı kazandıktan sonra o parayla ne yapıyoruz? Yiyecek de alıyoruz, içecek de alıyoruz, giyecek de alıyoruz ve ihtiyaçlarımızı o parayı harcamak suretiyle onun karşısına aldığımız şeylerle ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Ya o para bizim için ekmek oluyor, su oluyor, peynir oluyor, bal oluyor, yağ oluyor, elbise oluyor, yorgan oluyor, çarşaf oluyor, yastık oluyor, oturduğumuz koltuk oluyor. Neyle? Karşılığını para vererek onları almak suretiyle. Şimdi dünyadaki ibadetlerimiz de böyle. Yani o ibadetler onlar bir cennet bahçesi değil, cennet köşkü değil, bir hur-i gılman değil, bir ağaç bir çiçek değil. Ama ne oluyor? Paranın karşılığında onları dünyada aldığımız gibi, o eşyaları aldığımız gibi o amellerimiz karşılığında da Cenab-ı Hak ne yapacak? O amellerin değerine göre o bağımızı, bahçemizi, cennetimizi tanzim edecek ve ikram edecek. Onun Cenab-ı Hak cennetliklere hitap ederken de orada hep şu ifadenin geçtiğini görüyoruz. İfade şu şekilde geçiyor kıymetli dinleyenlerim. Cezae mimâ kânû te'amelûn. Allah size bütün bunları yaptıklarınızın karşılığı olarak verdi. Mesela Ahkaf suresinin 13. ayet gelmesinde innellezine kâlu rabbunallâh sümestekâmu felâ havfun aleyhü lâm yahsenûn ulâki ashabul cennete hâledine fîhâ cezâmi mâkânı ya'melûn. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra istikamet üzere bulunan insanlar onlara korku olmayacak, onlar hüzünlenmeyecekler. Onlar ebedi olarak cennete kalacaklardır. Cezâmi mâkânı ya'melûn yaptıklarına bir karşılık olmak üzere. Böyle ayet-i kerimede çok fazla. Dolayısıyla o ibadetlerimiz, o zikirlerimiz, o kulluklarımız, o infaklarımız, o sadakalarımız, o güzel ahlakımız orada cennette ebedi nimetler olarak bizim karşımıza çıkacak. Hadis-i şerif bize o ufku vermiş oluyor ve o pencereden, o ufuktan cennet alemini, ahiret ile alemini izlememiz ve seyretmemize fırsat tanımış oluyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu çerçevede Cenab-ı Hak bizlerin her halimizi Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnet-i seniyyesine uygun eylesin. Her bakışımızı, her değerlendirişimizi Efendimizin nazarıyla, ki onun nazarı Cenab-ı Hakk'ın nazarı demektir, o nazarla, o bakış açısıyla değerlendirebilmeyi bize nasip eylesin ve her halimizi Efendimiz haline uygun kılabilme gayretini bizlere lütfetsin diye dua ediyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.